Ayrım 46.
Diğer bir deyişle safi yatırımın bulunmadığı bir ekonomi dahi metaların dolanımına para aracılık ettiği için dengesizliğe düşebilir. Yenileme yatırımı hacmindeki değişmeler, amortisman fonlarının birikmesi ve harcanması yoluyla efektif talepteki değişmeler dengeyi bozabilir. Ancak bu modele dayanarak konjonktür dalgasını açıklamak mümkün değildir. Çünkü kapital stokunun bileşimindeki değişik hayat süreli kapital eşyası yenileme yatırımı dalgalarını hafifletebilir. Ayrıca safi yatırımlardaki değişme de bu dalgaların şiddetini ve yönünü tümüyle değiştirebilir. 2. Genişletilmiş tekrar üretim sürecinde dengesizlik. Marx, basit tekrar üretim süreci modeliyle konjonktür dalgalarının açıklanamayacağını, safi yatırım dalgalarının ekonomi üzerindeki istikrarı bozucu etkisini anlamıştır. Basit tekrar üretim süreci hipotezi kapitalist üretimle bağdaşamaz. Fakat bu 10 veya 11 yıllık bir konjonktür dalgasında bir yılın üretiminin bir önceki yıldakinden daha az olmaması demek değildir. Basit tekrar üretim ancak buna koşut verimsiz nüfus artışı, toplam artı değeri tüketirse mümkün olabilirdi. Bu halde kapital birikimi, daha doğrusu kapitalist üretim imkansız olurdu. Kitap 7, sayfa 200-201. Marx, cilt 2'nin safi yatırımla ilgili bölümlerini tamamlamamıştır. Bununla beraber söylemek istediği açıktır. Hem kesim 1 hem kesim 2'deki artı değerin bir kısmı tasarruf edilip, kesim 2'nin hasılası yani tüketim eşyasına harcanmazsa, V1 artı S1'in değeri C2'den büyük olur. Denge S2'den yeni kapitale, aradaki fark kadar harcama yapılmasıyla sağlanabilir. Tasarruf satın alma yapmaksızın satmayı temsil eder. Dengeyi bozmaması ancak aradaki fark tutarında satın alma yapıldığı, yani safi yatırım yapıldığı durumda mümkün olabilir. Krizlerin nedeni bu ikisi arasında denge bulunmamasında aranmalıdır. Yatırımların refah şartlarını nasıl yarattığını şöyle açıklamaktadır. Üretici kapitalin unsurları sürekli olarak piyasadan çekilip bunlar yerine eşit miktarda para piyasaya geldiğinden metallar için nakit ödeyenlerin, satın alıcıların talebi, satın alınacak metalların arz etmeksizin artar. Böylece üretim vasıtaları ve geçimlik eşya fiyatları yükselir. Daha kötüsü büyük kapital transferlerine yol açan dolandırıcılık faaliyetleri de bu dönemde artar. Spekülatör, komisyoncu, mühendis, avukat takımı zenginleşir. Bunlar piyasada tüketim için güçlü bir talep yaratır. Bu sırada ücret de yükselir. Madencilik, imalat ve benzeri gibi üretimin süratle artırılabileceği alanlarda fiyatlardaki artış ani bir genişlemeye yol açar. Bunu kısa bir süre sonra kriz izler. Aynı sonuç büyük sayıda nispi aşırı potansiyel nüfusun, hatta fiilen çalışanların yeni iş alanlarına çekilmek istendiği hallerde emek piyasasında ortaya çıkar. Kitap 7, sayfa 102-103. Genişletilmiş tekrar üretim sürecinde dengesizliği açıklaması Keynes'inkine benzese de önemli bir noktada Keynes'ten ayrılır. Marx, Keynes'ten farklı olarak kapital birikimi ve gömüleme ile faiz haddi arasında bir ilişki kurmaz. Yatırım fonlarını kapitalistin yatırım vasıtaları haline dönüştürmeme nedeni, kapital eşyası satın almazdan önce elde büyük tutarların biriktirilmesi gereğidir. Bunları satın alacağı zaman piyasada istediğini bulamaması dolayısıyla beklemek zorunda kalmasıdır. Diğer bir deyişle gömüleme burada yatırım güdüsüyle yapılmaktadır. Marx, gelir efektif talep seviyesinin belirlenmesine götürecek tam bir denklemler sistemi için gerekli temeli kurmuş, fakat bütün sistemi tamamlamamıştır. Sistemde aşırı tasarruf olmaması için gerekli şartları göstermiş, fakat bu şartların hangi koşullarda bulunmayacağını açık bırakmıştır. Keynes bir adım ileri giderek bunları göstermiştir. B. S kanununun kabulü mü? Kapital'de Marx'ın aynı zamanda S kanununun kabulüne dayanan bir eksik tüketim teorisi kurduğu J. Robinson tarafından iddia edildi. Marx'ın kendisi, Rodbertus ve öğrencilerinin krizleri eksik tüketime dayandıran açıklamasını kesin reddetti. Ancak bazı yorumcular Marx'ın kendi tahlilinin de eksik tüketim teorisine dayandığını söylerken diğerleri bunu kabul etmez. Birinci yorum şöyledir. Ekonominin büyümesi bir yandan toplumun üretim güçlerini arttırırken bir yandan işçilerin düşük kalan satın alma gücü dolayısıyla bir çelişki yaratır. Ücret gelirleri tümüyle kapitalistin elde ettiği artı değerin ise bir kısmı tüketime harcanır. Fakat kapitalistin tüketimi artı değer kadar süratle artmadığı, ücretlerin payı da yükselmediği, dolayısıyla ücretlilerin tüketimi de daha süratle artmadığı için toplam harcamalarda tüketim harcamalarının oranı azalır. Böylece tüketim eşyası talebi sınırlanır. Tüketim eşyası talebi sınırlanınca kesim 1, kapital eşyası sanayinin potansiyel üretimini mahsedemez. İki kesim, tüketim ve kapital eşyası sanayi arasında dengesizlik, orantısızlık ortaya çıkar. Gelirin artı değer ve ücret arasında bölüşümü, iki kesim sanayi arasında sürekli dengesizlik yaratacak niteliktedir. Bu açıklama aynı yoruma göre bütün eksik tüketim teorileri gibi Keynes'in analiz temeli bakımından doğru değildir. Marx, birikimin kâr haddinden bağımsız olduğunu kabul ettiğine göre, kapital birikimi tüketim ve maksimum potansiyel hasıla arasındaki farkı kapatmaya daima yetecek demektir. İkinci yoruma göre Marx'a ne aşırı üretim ne de eksik tüketim teorisi atfedilebilir. İşçilerin eksik tüketimi devresel dalgaların açıklanmasına dolaylı ve ikinci bir etken olarak girer. Şöyle ki, eğer ücretler daha yüksek, yani sömürme haddi daha düşük olsaydı, birikim haddi daha düşük olacaktı. Devresel dalgalanmaların nedeni birikimle açıklandığına göre, zira birikim üretim kapasitesini arttırmakta, yedek sanayi ordusunu büyütmekte ve ekonomiyi dengeden uzaklaştırmaktadır. Birikim daha az olunca devresel dalgalanmalarda daha az olacaktı. C. Eksik istihdam dengesi ve yedek sanayi ordusu veya süreyen işsizlik. Marksist sistemdeki yedek sanayi ordusu gerçekte Keynes'in eksik istihdamda ekonominin dengede olmasının tam istihdamda bulunması kadar olağan olduğunu gösteren modeline benzer. Ekonominin eksik istihdamda dengede olması kaide, tam istihdamda dengede olması istisna ise, Marksist sistemdeki yedek sanayi ordusu da bundan farklı bir şey söylemiyor demektir. Her iki halde de süreyen işsizlik söz konusudur. Ancak yedek sanayi ordusu kapitalle iş gücünün sabit oranlarda birleştirildiği varsayımıyla doğrudan ilgilidir. İşsizlik üretim fonksiyonundan doğar. Fakat üretimde azalışa yol açmadan devresel olarak büyür ve daralır. Emek arzına oranla kapital stoku büyüdüğü zaman işsizlik azalır, ücretler yükselir. Ücretlerdeki yükseliş artı değeri azaltır ve birikimin yavaşlamasına yol açar. Nüfusun tabii artışı ve sömürme için yeni alanların açılmasıyla beslenen yedek sanayi ordusu, bu arada kapital stokuna oranla büyür, teknik değişme yeni işsizlik yaratır ve ücretler düşer. Bu süreçte işsizliğin çapı ve ücretler değiştiği halde üretim ve gelir değişmez. Toplam ürün kapital stoku ile belirlendiğine göre artı değerin gerçekleştirilmesi, efektif talep meselesi ortaya çıkmaz. Birikimin azalma nedeni birikimin yapıldığı fonun artı değerin azalması olup Keynes sisteminde olduğu gibi yatırım dürtülerinin azalması değildir. Marx devresel dalgalanmalar teorisiyle de kapitalizmin iç çelişkilerini göstermek istemiştir. İdeolojisi bu teorinin niteliğini belirlemiştir. Kendi varsayımları altında teorisinde devresel dalgalanmalar ve yedek sanayi ordusunun büyüyüp daralması sınıf çelişkileriyle doğrudan ilgilidir. Kapitalizmin reform kabul etmez olduğunu göstermek için kullanılmaktadır. Birikim tutkusunda olan kapitalist de bunların başlıca nedenidir. Diğer yandan ücretler yükselirse artı değer azalır, artı değer azalınca da birikim ve kapital stokundaki büyüme yavaşlar. Bu yavaşlama nüfus artışının ve teknolojik değişmenin beslediği işsizler ordusunun azalmasını önler. Diğer bir deyişle Marx, kapitalist üretim şartlarında birikim yavaşlasa da süratlense de toplumun devresel dalgalanma ve işsizlik arasında bocalamaktan kurtulamayacağını göstermek amacındadır. Gerçekte Marx'ın kapitalizmi gittikçe şiddetlenen devresel dalgalanmalar, gittikçe büyüyen işsizlik kitlesiyle niteleyen bu teorisi S kanununun tam karşıtıdır. 36. Marksizme göre geleceğin toplumu. Öngördükleri ihtilal ve sosyalist komünist toplum hakkında Marx ile Engels'in ve Lenin'in düşüncelerini iktisadi düşüncelerinden ayırmak yerinde olmaz. Marksist ideolojiden yola çıkarak sosyalizmi kurduklarını savunan geçmiş merkezi planlı kolektivist ekonomilerin gerçekleriyle bu düşünürlerin saptadığı ilkelerin karşılaştırılması için de bu konuya değinmek gerekir. Bu bakımdan aşağıda kısaca kurulmasını öngördükleri sosyalist toplumun belli başlı nitelikleri ele alınacaktır. Marx ve Engels ihtilal üzerinde sadece ana hatlarıyla durmuş, ihtilalin taktik ve stratejisi konuları Lenin tarafından genişletilmiş, uygulamaya dönük biçime sokulmuştur. Ancak iktisat teorisinin kapsamı dışında kalan salt politik nitelikteki bu konu ele alınmayacaktır. 1. Öngörülen ihtilal ve geleceğin toplumu. Kapitalizmin nihai çöküşünden sonra toplumsal evrim tarihinde birleşimi, sentezi oluşturacak sınıfsız topluma geçiş, Marksizm'de iki aşamada düşünülür. Birinci aşaması proleter diktatörlüğü, ikincisi komünist toplumun kurulmasıdır. Marx ve Engels'in bu görüşleri Lenin ve izleyicileri tarafından da kabul edildi. A. Proleter diktatörlüğü. Geçici sayılan proleter diktatörlüğü aşamasında Marksizme göre proletarya iktidara geçecek, egemen sınıf olan ve bu gücünden vazgeçmeyen burjuvazi ve bunun ideolojisi tasfiye edilecektir. Marx ve Engels İngiltere'deki şartların etkisi altında proleteri sanayi işçileriyle özdeş tutmuş, küçük burjuvazi ile köylüyü proletaryaya dahil etmemişlerdir. İhtilalde köylü sanayi işçisi işbirliği Lenin'in önerisidir. İktisadi alanda bu aşama üretim araçları mülkiyetinin kolektif, tüketim malları mülkiyetinin özel olmasıyla ayrılır. Süratli sanayileşme ve makineleşme, toplumu geleceğin bolluk dönemi olan komünizme hazırlamak üzere üretimi süratle artıracaktır. Marx'ın ana hatlarını Gotha programının eleştirisinde çizdiği geleceğin toplumu konusundaki görüşleri, Fransız hayalci sosyalistlerinin etkisinde kalmış, hayalci fikirleri öngördüğü gelecekte yansımıştır. Buna göre geleceğin toplumunda para ortadan kalkacak, kamu mağazalarında işçiler çalışma belgesi karşılığında fiilen harcanan emeğe eşit miktarda mal satın alabilecektir. Böylece Saint-Simoncuların sosyalizm sloganı olan herkesten yeteneklerine, herkese çalışmasına göre formülü gerçekleşmiş olacaktır. B. Komünizm. Komünizm, Marx ve Engels'e göre proleter diktatörlüğünden politik, iktisadi ve toplumsal bakımdan farklarla belirecektir. 1. Devletin kendiliğinden yok olması. Marx ve Engels, Hegel'in öğrencisi bir Alman için yadırganacak derecede devlete karşıdırlar. Engels, devleti tabii olmayan, toplumun çözmeye yetersiz kaldığı çatışmalara düştüğü zaman ortaya çıkan bir kurum sayar. Devlet sınıf çatışması sonucu doğduğu için sınıfsız toplumda kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Devletin kendiliğinden yok olması, kamu görevlerinin politik niteliğini kaybedip gerçek toplum yararının gözleyicisi, İdari fonksiyonlarının gerçekleştiricisi haline gelmesi demektir. Marx da aynı görüştedir. Devleti burjuvazinin yönetim kurulu sayar. Devletin bir sınıfın diğerini baskı altında tutma aracından başka bir şey olmadığını söyler. Komünizm aşamasında devletin yerini komünler alacak, toplum komünler federasyonu haline gelecektir. 2. İktisadi ilkeleri. Birey devletin yok olmasıyla politik yabancılaşmadan kurtulduğu gibi öngörülen komünizmde iktisadi yabancılaşmadan da kurtulmuş olacaktır. İktisadi demokrasi, komünlerin üretimi ihtiyaçlara göre ayarlaması ile belirecektir. İktisadi plan aşağıdan yukarı doğru komünler arasında hazırlanacaktır. Üretim planlı toplumun denetimine girince malların piyasa fiyatı değerine eşitlenecektir. Diğer yandan komünist toplumda üretim kapitalizmden farklı olarak kar için değil toplumsal ihtiyaçların karşılanması için yapılacaktır. Özgür kişilerin ortaklaşa sahip oldukları üretim araçlarıyla çalıştıkları bu toplumda Robinson Crusoe'nun çalışma şartları neredeyse aynıyla tekrarlanmaktadır. Şu farkla ki Crusoe kendi kişisel ihtiyaçları için çalıştığı halde komünist ve sosyalist toplumda bu çalışma toplumsal ihtiyaca yöneliktir. Kapitalist toplum Marksizmin iddiasına göre üretim fiyatlarının değeri yansıtmaması dolayısıyla akılcılık ilkesine aykırıdır. Oysa sosyalist ve komünist toplumda emek değer teorisi işler hale gelecek, toplum çapında akılcılık ilkesi gerçekleşmiş olacaktır. Emek zamanın toplumsal yönelişi iki işlevi yerine getirecektir. Toplumun ihtiyacı olan alanlara emeği yöneltmek, her emekçinin topluma katkısını ve tüketime hazır ürün kısmı içindeki payını ölçmek. Öngörülen yeni toplumun bölüşüm ilkesine gelince, toplam gayri safi üründen amortisman, kapital birikimi, kamu yönetim giderleri, eğitim, sağlık ve diğer toplumsal tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak giderler, işsizlik tazminatları indirildikten sonra geri kalan fon toplum bireyleri arasında bölüşüme hazırdır. Komünist toplumun ileri aşamasında insanlarla beraber üretim güçleri de artıp kolektif servet kaynakları bolluktan taşınca bölüşüm ilkesi artık çalışma değil ihtiyaç olacaktır. Bu sonsuz bolluk toplumunda sadece üretim araçlarında değil, tüketim mallarında da özel mülkiyet ortadan kalkabilecektir. Marx'a göre burada çalışma ve bölüşüm ilkesi, herkesten yeteneklerine, herkese ihtiyacına göre formülüyle belirlenecektir. 3. Toplumsal değişme. İddiaya göre birey devletin yok olmasıyla politik yabancılaşmadan, üretim araçlarının kolektifleşmesiyle iktisadi yabancılaşmadan kurtulacaktır. Ayrıca din kendiliğinden yok olacağı, kadın sanayide çalışmasıyla ev çerçevesinden kurtularak kocasına eşit üretici olabileceği için diğer yabancılaşma kaynakları da ortadan kalkacaktır. Böylece bütün yabancılaştırıcı öğelerden kurtulan insanlık özgürlük çağına girecektir. Marx, insanları esirleştiren, özgürlüklerini kısıtlayan diğer nedenlerin de komünist toplumda yok olacağını ileri sürer. Kişisel çıkarla toplumsal yarar arasında çelişki bulunduğu sürece, iş bölümü kişisel faaliyetleri dar alanlara inhisar ettirmekle insanları esirleştirir. Oysa komünist toplumda daha önce iş bölümüyle parçalanan ve esirleşen insan, esirleşmeden kurtulacak, insanın tekrar birleşerek bütünlüğe kavuşması mümkün olacaktır. Kişi istediği gibi bir çalışma alanından diğer çalışma alanına geçebilecektir. Zihni çalışmaya ve el emeğine dayanan iş arasındaki fark ortadan kalkmış, çalışma sadece yaşama için bir araç değil, hayati bir ihtiyaca dönüşmüş olacaktır. Dünyanın bütün manevi zenginlikleri herkese dünya piyasası gibi yabancı bir güce esir olmaktan kurtulduğu zaman açılmış olacak. Bütün dünyanın ürünlerinden herkes yararlanabilecektir. Kapitalizmde piyasa düzeninin gerçekleştirdiği birleştirme kendiliğinden doğacaktır. 2. Tabii düzen ve geleceğin komünist toplumu. Marx'ın çeşitli eserlerinden derlenmiş olan fikirleri komünist toplumu adeta yeryüzünde bir cennet olarak düşündüğünü, komünist toplumla ilgili bekleyişlerinin hayalci, ütopik niteliği olduğunu ortaya koymaktadır. Gerçekte liberal öğretinin tabii düzeni ile Marksizmin komünist toplumu, saptanan amaçlar açısından birbirine inanılmayacak ölçüde benzemektedir. Her ikisi de kişinin kişiyle, toplumla, sınıfların sınıflarla, toplumların diğer toplumlarla çıkar çelişkisi olmadığı, çatışmanın ortadan kalktığı, sınıfların bulunmadığı bir toplum düzeni hayal etmektedir. Her ikisi de devletin işlevlerini minimuma indirme amacındadır. laissez-faire devletin kendiliğinden yok olması öngörüsüyle aynı amaca dönüktür. Her ikisi de bireyler için özgürlük istemektedir. Kişiyi bağlayan kayıtlardan, kurumlardan kurtarmak gereğini temel ilke olarak kabul etmektedir. Üretimin ihtiyaçlara dönük olması her ikisinin nihai amacıdır. Liberal öğretinin malların marjinal faydasını, yani ihtiyaçları, fiyatların yansıttığı savı, komünist toplumda ihtiyaçlara göre üretim ve bölüşüm ilkesine çok yakındır. Üstün bir akılcılığın toplumsal iktisadi düzene egemen olması her iki öğretinin de gerisinde yatmaktadır. Tabii düzen pozitif değil de normatif, yani var olanı açıklayan değil de var olması gerekeni saptayan ilkeler dizisi diye kabul edilirse, komünizmin gerçekleştirmeyi amaçladığından farklı bir şey istemediği görülür. Ne var ki liberal öğretinin tam rekabet modeliyle karşılaştırıldığında, Marx'ın komünist toplumla ilgili bu önerileri bilimsel bakımdan bir ileri aşamadır. Çünkü bu cennetin birinciden farklı olarak henüz yeryüzünde bulunmadığını, insanlığın gelişmesinin ancak çok ileri bir aşamasında gerçekleşebileceğini kabul etmektedir. Marksizm, toplumlar sonsuz bolluk aşamasına erişmedikçe bu hayal dünyasının var olamayacağını görmüştür. Liberal öğretiden farklı olarak, yaşayan Batı toplumlarındaki kapitalist girişimci sınıfın değil de işçi sınıfının bu cennetin yaratılmasında öncü olacağını iddia etmiştir. Bu noktada Marksizm liberalizmin karşıtıdır. Nasıl Marksistler ya da uzlaştırma okulları mensupları liberal öğretiye bağlı teorilerin çelişkilerinden yararlanarak ona karşıt teoriler kurdularsa, aynı olgu Marx'ın bu ütopyası için geçerli olmuştur. 1989-1990 yıllarında çelişkilerini sergileyerek komünizmin SSCB ve Doğu Avrupa'da çökmesi bunu uyaran olaydır. Fukuyama, Hegel'den esinlenerek tarihin sonu tezini ileri sürmüştür. Buna göre insanlığın geleceği komünizmde değil, liberalizmdedir. Liberal demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi gelecekte bütün toplumların benimseyeceği düzen olacak, evrenselleşecektir. Toplumsal evrimin yönü liberalizme doğru olacaktır. Bakınız bahis 42. 37. Marksizm-Leninizm, Kapitalizmin Çelişkileri ve Emperyalizm Teorisi. Marx'tan sonra Marksizme yapılan en önemli katkı, kapitalizmin eriştiği yeni aşamayı açıklamak, bu aşamadaki çelişkilerini ortaya koymak amacıyla kurulan emperyalizm teorisidir. Özellikle Lenin'in elinde bu teori, Marksizmin temel ideolojisini değiştirmeksizin, 19. yüzyılın sonundan itibaren kapitalist ekonomilerdeki yeni gelişmeleri inceler. Bunun dünyanın geri kalan az gelişmiş kesimindeki etkilerini kapitalizmin şiddetlenen çelişkileri yoluyla ortaya koymaya yönelir. Kapitalizmin emperyalist aşamasının incelenmesi sadece Marksist düşünürlere inhisar etmemiştir. Hobson, Schumpeter gibi Marksist olmayan iktisatçılar da emperyalizmi uzun boylu incelemiştir.